Ayrım 24, sayfa 338. Hipnozcu Lars Kepler. Yoona Eric'i ayaklarından tutmuş mermer zeminde sürüklerken etrafa bakıyor, olayı görmesi muhtemel bir tanığın durabileceği açıyı ve yeri tespit etmeye çalışıyordu. Kaç basamak aşağıyı görebildiğini kontrol etti. 5 basamak aşağıda korkuluklara yakın duran biri yaptığını görebilirdi. Kapısını önceden açık bıraktı, asansörün içine sürükledi Eric'i. Kapının sırtı ile pervazı arasındaki küçük açıklıktan sağdaki kapı, posta deliği ve isim levhası görünüyordu. Asansörün boy aynasına döndü Yoona. Eğilerek ayaklarının üzerine dikilerek baktı ama bir şey göremedi. Merdiven sahanlığındaki pencereleri hiç görememişti. Omzunun üzerinden geriye baktı ama dikkat çekici bir durum yoktu. Ama birden umulmadık bir şey fark etti. Asansörün biraz eğri, asılmış yüz aynasından boy aynasının kenarına yansıyan görüntüde belli bir açıdan asansörün çaprazındaki dairenin şimdiye kadar karanlık olan gözetleme deliğinde ışık parladığını gördü. Asansör kapısı kapanırken ayna hala o kapıyı görebiliyordu. Demek ki o dairenin gözetleme deliğinden bakan biri Yuna'nın yüzünü net biçimde görebilirdi. Ama görüş alanından çıkması için başını yalnızca 5 santim yana çekmesi yetiyordu. Giriş katına indiklerinde Eric ayağa kalkarken Yuna da saatine baktı. 8 dakika dedi. Tekrar yukarı çıktılar. Holde onları bekleyen Simone ağlamışa benziyordu. ''Bulaşık eldivenleri takmıştı.'' dedi Simone. ''Sarı, plastik eldivenler.'' ''Emin misin?'' dedi Eric. ''Evet.'' ''Öyleyse hiç parmak izi bırakmamıştır.'' dedi Yuna. ''Şimdi ne yapacağız?'' diye sordu Simone. ''Polis komşuların kapılarını çaldı ama hiçbir işe yaramadı.'' dedi Eric kederli bir sesle. Simone onun sırtındaki tozları silkeledi. Yuna bir kağıt çıkardı. ''Evet, çalınan kapıların listesi elimde.'' dedi. ''Daha çok bu kat ve alt kattakilerle ilgilenmişler. Daha görüşmedikleri 5 kişi ve bir...'' Elindeki listeye bakan Yuna, asansörün çaprazındaki daireyle konuşulmadığını fark etti. İki ayna aracılığıyla görebildiği daireydi bu. ''Bu daireyle hiç konuşulmamış.'' dedi. ''Tatile gitmişlerdi.'' dedi Simone. ''Hala tatildeler. 6 haftalığına Tayland'a gittiler.'' Yuna ciddi bir ifadeyle baktı onlara. ''Kapılarını çalmamın vakti geldi.'' dedi. Kapıdaki isim levhasında Rosenlund yazılıydı. Dairede kimse olmadığından polisler işin peşini bırakmış olmalıydılar. Yuna eğilip posta deliğinden baktı. Kapının arkasındaki paspasta ne bir posta ne de reklam broşürü vardı. Birden içeriden gelen zayıf bir ses duydu. Yandaki odadan hole bir kedi çıktı. Durup posta deliğinden içeri bakan Yuna dikkat kesildi. ''Kimse bir kediyi yalnız başına 6 hafta bırakmaz.'' dedi Yuna kendi kendine. Kedi kulaklarını dikmiş etrafı dinliyordu. ''Açıktan ölür gibi bir halin yok.'' dedi Yuna. Ağzını kocaman açarak esneyen kedi holdeki sandalyenin üstüne sıçrayıp kıvrılarak yattı. Yuna doğrulup elindeki kağıda baktı. Asansörün tam karşısındaki dairede Franzen çifti oturuyordu. Polis kapılarını çaldığında kocası evde olmadığından yalnızca Alice Franzen'de konuşabilmişti. Yuna zili çalıp bekledi. Küçüklüğünde bir kutu, 1 Mayıs çiçeği de birkaç kez de yardım kuruluşu kutularıyla nasıl kapı kapı dolaştığını hatırladı. O başkalarının evinin içine bakarken tuhaf bir yabancılık duygusuna kapılır, kapıyı açanların da gözlerinde hoşnutsuz bir ifade olurdu. Zili tekrar çaldı, 30'larında bir kadın açtı kapıyı. Kadının sakıngan, mesafeli ifadesi Yuna'nın aklına boş dairedeki kediyi getirdi. ''Buyurun.'' ''Yuna Linda.'' dedi Yuna kimliğini göstererek. ''Kocanızla konuşmak istiyorum.'' Kadın omzunun üzerinden aceleyle içeri baktıktan sonra ''Önce niçin konuşmak istediğinizi söyleseniz. Şu anda çok meşgul aslında.'' ''12 Aralık Cumartesi günü yaşananlarla ilgili.'' ''Ama o günle ilgili sorularınızı cevapladık ya.'' dedi kadın öfkeli bir ifadeyle. Yuna elindeki kağıda baktı. ''Arkadaşlarım sizinle konuşmuşlar, kocanızla değil.'' Kadın iç çekti. ''Zamanı var mı bilmiyorum.'' Yuna gülümsedi. ''Yalnızca 1 dakika söz.'' Kadın omuz silkerek içeri bağırdı. ''Tobias!'' Polis geldi. Biraz sonra beline havlu sarılmış bir adam geldi. Aşırı güneşlenmekten teni yanmış gibiydi. Selam, solaryumdaydım. Ne güzel dedi Yuna. Hayır değil dedi Tobias Franzen. Karaciğerimde bir enzim eksik. Günde 2 saatimi bu şeyin altında geçirmeye mahkumum. Ha o zaman başka dedi Yuna. Evet sorun ne? 12 Aralık gecesi olağanüstü bir şey gördünüz veya duydunuz mu diye sormak istiyordum. Tobias göğsünü kaşıdı. Güneş yanığı telinde tırnak izleri kaldı. Bir düşüneyim. Geçen cuma gecesi. Üzgünüm ama özel bir şey hatırlamıyorum. Tamam teşekkür ederim hepsi bu dedi Yuna. Tobias kapıyı kapatmaya hazırlanırken bir şey daha dedi Yuna. Şu Rosenlund ailesi. İyi insanlar diye gülümsedi Tobias titremeye de başlamıştı. Bir süredir görünmüyorlar. Biliyorum seyahate çıkmışlar. Bir temizlikçileri veya buna benzer bir şeyleri olup olmadığını biliyor musunuz? Tobias başını iki yana salladı. Artık üşümeye başlamıştı. Üzgünüm hiçbir fikrim yok. Yuna listedeki diğer isme geçti. Jarl Hammar. Erik ile Simone'nin bir alt katında oturuyordu. Polis kapısını çaldığında evde bulamamıştı. Jarl Hammar, Parkinson hastası olduğu anlaşılan zayıf bir adamdı. Şık bir hırka giymiş, boynuna bir mendil dolamıştı. Polis mi dedi hırıltılı, anlaşılması zor bir sesle. Kataraktan bulanmış gözleriyle Yuna'yı baştan aşağı süzdü. Benim polisle ne işim olur ki? Sadece bir şey sormak istiyorum dedi Yuna. 12 Aralık gecesi binada veya dışarıda olağan dışı bir şey duydunuz mu? Jarl Hammar başını yana eğip gözlerini yumdu. Bir süre sonra gözlerini açıp başını iki yana salladı. İlaç kullanıyorum dedi. Bu nedenle uykum ağır. Yuna içeride bir kadın gördü. Eşiniz mi dedi. Onunla görüşebilir miyim? Karım Solveig harika bir kadındı. Ne yazık ki toprak oldu. 30 yıl kadar önce öldü. Geriye dönüp titreyen elini salladı. Bu Annabella. Ev işlerinde yardımcı oluyor bana. Maalesef İsveççe konuşamıyor ama harika biri. Gölgedeki kadın adını duyunca ışığa doğru geldi. Güney Amerikalılara benziyordu. 20'li yaşlardaydı. Yüzünde çok belirgin çiçek bozuğu vardı. Saçlarını beceriksizce top yapmış çok kısa biriydi. Annabella dedi Yuna yavaşça. Soy komisario de polisia. Yuna Lina. Buenos dias dedi Annabella. Sesi peltekti. Kara gözlerini Yuna'ya dikti. Tu limpias pas departamentos aqui en este edificio. Annabella başıyla onayladı. Evet bu apartmanda başka dairelerin de temizliğini yapıyordu. Cuatros diye sordu Yuna. Başka hangileri? Espera un momento dedi Annabella parmaklarıyla saymaya başlamadan önce bir an düşündü. Los pisos de Lagerberg, Franzen, Gertman, Jerusalem y el piso de Johansson también. Rosenlund dedi Yuna. Rosenlund es la familia con un gato, no es verdad? Annabella gülümseyerek başını salladı. Kedili daireyi de o temizliyordu. E muchas flores diye ekledi. Çok çiçek diye tekrarlayan Yuna, Benjamin'in kaybolmadan önceki geceler dikkatini çeken bir şey olup olmadığını sordu. Notabas olguna cosa especial hace cuatro días por la mañana temprano. Annabella'nın yüzü gerildi. No dedi ve hemen geri çekilmeye kalktı. De verdad dedi Yuna çabucak. Espera que digas la verdad Annabella. Umarım bana gerçeği söylersin. Her türlü bilginin çok önemli olduğunu tekrarladı Yuna. Bir çocuğun hayatı söz konusuydu. Konuşmaları sessizce dinleyen Jarl Hammar araya girip titreyen bir sesle Annabella'ya karşı nazik olun o çok iyi bir kız dedi. Kararlı bir ifadeyle bana gördüklerini anlatmalı diyen Yuna Annabella'ya döndü. La verdad, por favor. Annabella'nın parlak kara gözlerinden birden kocaman gözyaşları döküldü. Perdón diye fısıldı. Perdón, señor. Üzülme Annabella dedi Jarl Hammar. Eliyle Yuna'yı içeri davet etti. İçeri gelin. Onun kapı ağzında durup ağlamasına dayanamam. İçeri geçip yemek masasına oturdular. Hammar bir kutudan kurabiye ikram ederken Annabella gidecek başka yeri olmadığını, 3 ay evsiz kaldığını, merdiven altlarına ve evlerini temizlediği insanların depolarına saklandığını söyledi. Rose and Lund çifti ona evlerinin anahtarını verip kediye ve çiçeklere bakmasını istediğinde nihayet rahat uyuyabilmiş ve kişisel temizliğini doğru dürüst yapabilmişti. Defalarca evden bir şey almadığını, hırsızlık yapmadığını, bir şey yemediğini, bir şeye dokunmadığını ve Rosenlund'ların yatağında değil, mutfaktaki halının üstünde yattığını söyledi. Başını kaldırıp Yuna'ya bakan Annabella uykusunun çok hafif olduğunu söyledi. Küçüklüğünde kardeşlerinin bakımını üstlendiği günden beri öyleymiş. Cumartesi gecesi merdiven sağanlığından gelen bir gürültüyle uyanmış. Korkuyla eşyalarını toplamış, kapıya gidip gözetleme deliğinden bakmış. Asansör kapısı açıktı dedi Annabella ama bir şey görmemiş. Birden inlemeler ve hafif ayak sesleri duymuş, sanki yaşlı şişman biri dolanır gibiymiş. Ama konuşma duymadın. Başına hayır anlamında salladı Annabella. Sambras... Annabella'yı yerde gördüğü gölgeleri anlatmaya çalıştı. Başını sallayan Yuna, aynada ne gördün? Que visto en ese el espejo diye sordu. Aynada mı? Asansörün içinde Annabella. Bir süre düşünen Annabella sarı bir el gördüğünü söyledi. Ve sonra diye ekledi, kadının yüzünü de gördüm. Kadın mıydı?
Si una mujer,
evet bir kadındı. Annabella kadının başlığının yüzünün büyük kısmını kapattığını ama bir anlığına yanağını ve ağzını gördüğünü söyledi.
Sin duda era una mujer diye tekrarladı. Kesinlikle bir kadındı.
Kaç yaşlarında? Başını salladı bilmiyordu. Senin kadar genç miydi?
Talvez belki.
Biraz daha yaşlı. Başını salladı Annabella ama sonra bilmiyorum dedi. Kadını sadece bir saniye görmüştü ve yüzünün büyük kısmı kapalıydı.
Y la boca de la señora diye ağzını işaret etti Yuna. Kadının ağzı nasıldı?
Neşeli.
Kadın neşeli mi görünüyordu?
Si, contenta.
Yuna kadının eşkali ile ilgili başka bir şey öğrenemeyince ayrıntıları sormaya başladı ama görüldüğü kadarıyla Annabella bildiği her şeyi anlatmıştı. Yuna ona ve Jarl Hammar'a yardımları için teşekkür etti. Yuna merdivenleri tırmanırken Anya'ya telefon etti. Anya hemen açtı. Eva Blau hakkında bir şey bulabildin mi?
Araştırıyorum. Bir de zırt pırt arayıp da beni rahatsız etmesen.
Özür dilerim ama acil.
Biliyorum ama henüz bir şey bulamadım.
Tamam ama bir şey bulur bulmaz beni.
Anladık ya diyen Anya telefonu kapattı.
37. bölüm 16 Aralık Çarşamba sabah. Erik arabada Yuna'nın yanına oturmuş kahvesini içiyordu. Üniversiteyi ve Doğal Tarih Müzesi'ni geçtiler. Yolun diğer tarafında Brunsviken'e doğru karanlığın içinde seralar görünüyordu. ''Adının Eva Blau olduğuna emin misin?'' dedi Yuna.
''Evet.''
''Hiçbir yerde kaydına rastlanmadı. Telefon rehberlerinde, adli kayıtlarda, şüpheliler listesinde, vergi kayıtlarında, nüfus müdürlüğünde, trafikte. Yerel kayıtlara da baktırdım. Belediye, kilise kayıtları, sigorta ne varsa işte. İsveç'te Eva Blau diye biri yok, hiç de olmamış.''
''Benim hastamdı.'' dedi Erik ısrarla.
Başka bir adı var demek ki.
Ya ben kendi hastamın adını bilmez.
Erik birden sustu. Gözlerinin önünde sanki bir şeyler kanat çırptı. Bir an kadının başka bir adının olabileceğini düşündü ama aklına bir şey gelmedi. Ne diyordun dedi Yuna.
Evrakları tekrar gözden geçireceğim. Belki de Eva Blau adını kendi uydurmuştu.
Beyaz kış göğü alçalıp yoğunlaşmıştı. Her an kar yağacak gibiydi. Erik kahvesinden bir yudum aldı, Yuna direksiyonu Tebi semtinin villa bölgesine kırdı. Evlerin çıplak meyve ağaçlarının olduğu donmuş bahçelerin, üzerleri kapatılmış havuzların, kamıştan yapılma mobilya döşeli camla kaplanmış balkonların, kar kaplı tramplenlerin, renkli fenerlerle süslenmiş selvilerin, mavi kızakların ve park etmiş arabaların yanından geçtiler.
''Nereye gidiyoruz biz?'' diye sordu Erik.
Sileceklerin üzerine küçük kar taneleri toplanmaya başladı. Varmak üzereyiz.
Nereye?
Soyadı Blau olan birilerini buldum dedi Yuna gülümseyerek. Evlerden birinin garajının önüne çekti arabayı ama motoru durdurmadı. Evin önündeki çimlerin tam ortasında 2 metre boyunda plastikten bir ayıcık heykeli vardı.
Kırmızı kazağının rengi solmuştu. Düzensiz kayrak taşlarıyla döşenmiş bir patika, sarı renkli büyük ahşap eve gidiyordu.
''Lizelot Blow burada oturuyor.'' dedi Yuna.
''O kim?'' ''Hiçbir fikrim yok ama Eva hakkında bir şeyler biliyor olabilir.''
Eric'in hoşnutsuz yüz ifadesine bakan Yuna, ''Şu anda bundan başka yapacak bir şey yok.'' diye ekledi.
Eric başını salladı.
''Uzun zaman oldu. Hipnozla uğraştığım o günler aklımdan çıkıp gitmiş. Belki bunların Eva Blau ile bir ilgisi yok.''
''Hatırlamaya çalıştın mı?''
''Sanırım.'' dedi Eric elindeki kahve bardağına bakarak.
''Gerçekten denedin mi?''
''Bilmem ki.''
''Şu Eva Blau tehlikeli biri miydi?''
Eric arabanın camından dışarı baktı. Birisi ayıcık heykeline keçeli kalemle köpek dişi ve çirkin kaşlar çizmişti. Kahvesinden bir yudum alan Eric'in aklına birden Eva Blau adını ilk defa duyduğu gün geldi.
Şimdi hatırlıyordu işte. Saat sabahın 8:30'uydu. Tozlu camlardan içeri güneş ışığı vuruyordu.
Gece nöbete kaldığımdan hastanedeki odamda uyumuştum diye düşündü Eric. 10 yıl önce... Saat sabahın 8:30'uydu. Tozlu camlardan güneş vuruyordu içeri. Gece nöbete kaldığımdan hastanedeki odamda uyumuştum. Kendimi yorgun hissetmeme rağmen spor çantasını hazırlamıştım. Lars Olson badminton maçlarını birkaç haftadır erteliyordu. Çok işi vardı. Oslo Karolinska hastaneleri ve ders verdiği Londra arasında mekik dokuyordu. Ben artık bütün umudumu kesmeye başlamışken dün birdenbire arayarak hazır olup olmadığımı sormuştu.
Hem de nasıl demiştim.
Sıkı bir şamara hazır ol demişti ama sesinde her zamanki coşku yoktu.
Kahvenin son kısmını lavaboya döktüm, merdivenleri koşarak indim ve bisiklete atlayıp jimnastik salonuna gittim. Lars Olson soğuk soyunma odasına gelmişti bile. Başını kaldırıp bana baktı, bakışlarında tuhaf bir korku vardı, sonra arkasını dönüp şortunu giydi.
''Bugün sana öyle bir dayak atacağım ki bir hafta perişan gezeceksin.'' dedi. Elbise dolabını kilitlerken eli titriyordu.
''Çok çalışıyorsun.'' dedim.
''Ne? Ha evet biraz.''
Susup bankın üzerine çöktü. İyi misin diye sordum.
Kesinlikle. Ya sen?
Cuma günü yönetim kuruluyla toplantım var.
Elbette ya. Ödeneğin bitti değil mi? Hep aynı hikaye.
Doğrusu fazla takmıyorum dedim. Yani diyeceğim sorun olmaz herhalde. Sonuçta araştırmam iyi gidiyor. Çok iyi sonuçlar elde ettim.
Yönetimden Frank Paulson'u tanıyorum dedi ayağa kalkarken.
Öyle mi? Nereden tanıyorsun?
''Askerliği birlikte yaptık, Bowden'de, zeki ve açık fikirli.''
''İyi.'' dedim usulca. ''Odadan çıktık, Lasse kolumu tuttu.
Onu arayıp sana yatırım yapmalarını söyleyeyim mi?''
''Olur mu ki?''
''Pek usule uygun değil ama ne olacak ki?''
''Boş ver o zaman.'' diye gülümsedim.
''Ama araştırmana devam etmelisin.''
''Bir yolu bulunur herhalde.''
''Kimse bilmeyecek.''
Durup gözlerine baktım, biraz tereddüt ettim ama belki de fena bir fikir değil dedim.
Bu akşam Frank Paulson'u ararım.
Başımı salladım, gülümseyerek sırtıma hafifçe vurdu. Ayakkabı gıcırtıları ve top seslerinin yankılandığı büyük salona girdiğimizde Lars birden bana dönüp benim bir aslımı devralır mısın dedi.
Neden?
Ona ciddi zaman ayıracak durumda değilim dedi.
Maalesef benim de zamanım yok dedim.
5. kortun boşalmasını beklerken gevşeme hareketleri yapmaya başladım. Lars sekerek şöyle bir iki döndü, parmaklarını saçlarından geçirdi, boğazını temizledi.
''Bence Eva Blau senin gruba uyar.'' dedi.
''Kim?''
''Hastam, Eva Blau. Bir travmanın içine hapsolmuş, en azından ben böyle düşünüyorum. Kabuğunu kırıp bir türlü içine giremedi, bir kez olsun başaramadın bunu.''
''Sana severek tavsiyede bulunan...''
''Tavsiye.'' diye sözümü kesti sesini alçaltarak.
''Dürüst olmak gerekirse o kadınla işim bitti.''
''Bir şey mi oldu?''
''Hayır hayır, sadece onun gerçekten hasta olduğunu düşünmüştüm, yani fiziksel olarak.''
''Ama değilmiş öyle mi?''
Gergin bir ifadeyle gülümsedi, bir süre yüzüme baktı ve ''Bana bu iyiliği yapar mısın?'' dedi.
''Bir düşüneyim.''
''Bugün haberleşiriz.'' dedi çabucak.
Sustu, duvara dayanıp endişeli gözlerini salonun girişine dikti.
''Bilemiyorum Eric.'' dedi kendi kendine konuşur gibi, ''ama şu Eva ile ilgilenirsen çok kıymete geçer. Beni çok rahat...''
Sözünü tamamlamadı.
Tıp öğrencisine benzeyen iki genç kadının zamanlarının bitmesine birkaç dakika kalmıştı. Kadınlardan biri tökezleyip basit bir atışı kaçırınca öküz diye omurdandı Lasse. Saate bakıp omuzlarını çevirmeye başladı. Lasse tırnaklarını kemiriyordu. Henüz ısınmamasına rağmen koltuklarının altı terlemişti. Sanki yüzü yaşlanmış, incelmiş gibiydi. Salonun dışından biri bağırınca Lasse ürpererek kapıya dikti gözlerini. Kadınlar eşyalarını toplayıp konuşarak korttan ayrıldılar. Haydi sıra bizde diye korta doğru yürüdüm. Erik bir dakika diyen Lasse elini omzuma koyarak beni durdurdu. Bir hastamı almanı senden ilk defa rica ediyorum. Biliyorum ama işim başımdan aşkın Lasse. Peki ya senin nöbetlerini ben davralırsam dedi aceleyle. Daha neler, biraz abartmıyor musun dedim şaşırarak. Biliyorum senin bir ailen var, onlarla daha sık vakit geçirmek istersin diye düşündüm. Bu kadın gözünü bu kadar mı korkuttu? Ne demek istiyorsun dedi çekingen bir gülümsemeyle ve raketiyle oynamaya başladı. Eva Blau tehlikeli biri mi diyorsun? Bakışlarını yine kapıya yöneltti. Nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum. Seni tehdit mi etti? Yani bu tür hastaların hepsi tehlikeli olabilir. Bir hüküm vermek o kadar kolay değil. Ama senin onunla baş edeceğinden eminim. Sanırım baş ederim. Devralacak mısın? Alacaksın değil mi Erik lütfen? Evet dedim. Yanakları kızardı, oyun alanına doğru yürüdü. Birden baldırının iç tarafından kan sızdığını gördüm. Kanı eliyle silen Lars bana baktı. Kanı gördüğümü anlayınca mırıldanarak kasıklarında bir sorun olduğunu söyledi. Özür dileyip topallayarak salondan çıktı. 24. Ayrımın sonu. Sayfa 353.